Ben Burak.
Ben de Alperen. Biz bugün The Father filmini inceleyeceğiz Burak'la. The Father filmini kısaca özetleyecek olursak, Anthony adındaki karakterimiz yaşlılığıyla başa çıkmaya çalışıyor ve bu Anthony'nin gözünden izliyoruz bu filmi. Yaşlılığın etkileri gün geçtikçe daha çok hisseden bu adam, bu süreçte yanında olmaya çalışan kızının tüm yardımlarını reddediyor. Hayatındaki değişen koşulları da anlamaya çalışıyor. Olayları kopuk kopuk görüyor. Ve sevdiklerinden, kendi zihninden şüphe etmeye başlıyor ve film bu eksenden devam ediyor. Aslında bir demans hastalığını konu alan bir film. Ama genel olarak hastalık filmlerinden farklı olarak bu sefer biz kendimizi hastanın yerine koyuyoruz. Üçüncü bir gözden izlemiyoruz. Bu konuda bence bayağı güzel bir film. Farklı bir çalışma. Burak, sen ne düşünüyorsun film hakkında genel olarak?
Yani bence de senin söylediğin gibi filmi orijinal yapan yönlerinden bir tanesi ilk kez hastanın gözünden olayı görmemiz. Mesela Haneke'nin Amor'unda biraz da eşinin perspektifinden hastalığı görüyorduk. Burada daha çok o kendini kaybedişi, anlam veremeyişi, zaman içerisinde yaşadığı kopukluğu birinci elden görme fırsatımız oluyor. Tutunacak tek şeyi bir zamandan sonra kolundaki saati oluyor zaten. Ben filmi çok beğendim. Yani ben zaten dram alanını daha çok tercih eden birisiyim. Başarılı bir dram filmi. Anthony Hopkins'in oyunculuğu büyük ihtimalle zaten çok konuşulacak ama ben Olivia Colman'ı da çok beğeniyorum. Bu filmde de yani Hopkins gibi bir oyuncunun karşısına da sırıtmadan gayet iyi şekilde bir performans çıkarmış.
Evet, bu arada filme dikkat çeken şeylerden bir tanesi filmde toplam 6 oyuncu ve 2 mekan var. Buna rağmen çok iddialı bir film. Ya dediğin gibi hem bence karakterin gözünden görmemizin ve bu kadar etkilenmemizin en büyük sebebi de Anthony Hopkins'in oyunculuğuydu. Ya çünkü çok zor bir şey yani yaptı. Duygu durum geçişleri hiç sırıtmadı. Ben cidden çok etkilendim. Dedim hani şey gözüne ben kesin bakıyordum. Hani Gary Oldman'ın Oscar adaylığına, Oscar'ı kazanacağına kesin bakıyordum ama Anthony Hopkins burada çok farklı bir şey yapmış. Zaten dün açıklanan BAFTA ödüllerinde de Anthony Hopkins en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Şey sormak istiyorum ben sana. Sence bu az mekan az oyuncu filmi nasıl etkilemiş?
Yani setin böyle dizayn edilmesi asıl yazı yani yönetmenin ve senaristinin tiyatrocu olmasıyla bir ilgisi var mı bilmiyorum. Ama bence insan fark etmiyor. Biraz daha o Anthony Hopkins'in karakterinin yaşadığı kopukluklara odaklandığımız için biraz da filme başlarda olayı anlayamayıp anlam vermeye çalıştığımız için çok da idrak edemiyoruz bence bu mekanlardaki sıkışmışlığı. O yüzden ben olumsuz bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bu arada yönetmen 2017 yılında aslında uzun metrajlı olarak bu oyununu filme çevirme kararı almış. Fakat Anthony Hopkins'in oynaması konusunda çok ısrarcı olduğu için 3 yıl boyunca Hopkins'in müsait olmasını beklemiş. Onu da söyleyelim. Bence beklediğine de değmiş yani.
Evet, bence zaten benim en şaşırdığım şeylerden bir tanesi yönetmen Florin Zeller'ın ilk uzun metrajlı işi ve çok başarılı olduğunu düşünüyorum. İkincisi de filmdeki karakterin adı da Anthony Hopkins. Ve filmde şey sahnesi vardı, hatırlıyor musun? Babasına doğum tarihini soruyordu şeyde.
Evet, o doktordu. Da Anthony Hopkins'in doğum günüymüş.
Evet, o da Anthony Hopkins'in doğum günü. Yani dedim böyle küçük bir jest, dedim böyle bir şey var mıdır? Direkt baktım zaten. Film Anthony Hopkins'e birleşmiş. Hatta Anthony Hopkins bence filmin bir tık daha üstüne çıkmış. Hani inanılmaz bir performans gerçekten. Hiç sırıtmadan ve şeyde görmek beni biraz üzdü ya. Anthony Hopkins'in bu kadar yaşlanmış olduğunu görmek. Bir evet. İçimi burukluk yaşattı yani.
Yani vefat etmeden en azından bir performansında görmüş olduk. Ben de bir tane röportajına denk geldim geçen. İngiltere gene sinema akademisi miydi hatırlamıyorum. Orada Hopkins'e soruyorlar yani karakteriyle nasıl bütünleştiğini. O da şey diyor, ben yani o karakter gibi değilim, daha sağlıklıyım diyor. Ama benim kalbim de aynı o adamın kalbi gibi işte 83 yaşında, beynim 83 yaşında. Çok da zor değil diyor benim onun yerine koymam. Sanki biraz böyle yaşlılığın verdiği duygu modunu da hissetmiş. Kendisi de karakterin yanında daha kolay koyabilmiş böylece. Ama belki oyunculuğunun zaten yeteneğin üzerine böyle bir artısı olmuş olabilir durum.
Evet, zaten yani film hem konu olarak hem oyunculuk olarak çok iyi. Hani filmi en iyi yapan şeylerden bir tanesi kendimizi bir demans hastasının yerine koyabilmek. Zaten benim en şaşırdığım şeylerden biri film direkt bizi olayın ortasına atıyor. Birden hani olayları biz de idrak edemiyoruz. İlk yarım saat 45 dakika ne oluyor? Bu kadın niye burada? Bu adam niye burada? İlk başta ben şey zannettim. Bir dolandırıcılık öyküsü zannettim. Hani adam geliyordu, bunu inandırmaya çalışıyorlar diye zannettim. Sonra adamın hasta olduğunu anlayınca kendimi de kötü hissettim. Dedim demek ki böyle bir şeymiş. Bu ya cidden bir şey, demans simülasyonu gibiydi. Çok garipti yani, bir etkiledi beni nedense. Kendimi bir ara böyle demans hastası ya da ilerleyen yaşlarda bunu yaşama ihtimalimin olması bile insanı çok ürküttü.
Evet, ben de aynı şekilde, benim dedem de Alzheimer hastası. Biraz böyle onun üzerinden de bağ kurarak izlediğim için belki biraz daha beni duygulandırdı. Yani aynısını şeyde de gördüm. Yönetmenin de buna benzer bir yorumu vardı. O da kendi hayatından birisi üzerinden yazmış. Kendisini yetiştiren anneannesi üzerinden yazmış. Yani filmi her ülkede yayınlandığında aynı tepkileri aldığını görünce gerçekten bunu, yani her insanın tecrübe ettiği, bir yerden kendine yakın hissettiği bir olay olduğunu söylüyordu. Bana da bu yaşlılık konusu Kaufman'ın işte Snedok New York'undan beri benim de üzerine çok düşündüğüm, böyle bir yandan aklıma gelince rahatsız eden bir konu. Filmin bu yönünde cidden yaşlandıkça o idrakını kaybetme, yolunu bulamama hissi ürkütücü cidden.
Evet, film yani bir şeyi anımsatıyor işte, herkes bir gün yaşlanacak, ölecek ve hani bakılmaya muhtaç olabilecek kafasında. O beni çok cidden yaraladı. Şey hakkında ne söylersin? İlginç bir şey var, anekdot var. Bu sürekli hani Paris'e taşınma konusunda Anthony şey diyordu ya, işte Parisliler doğru düzgün İngilizce bile konuşamıyor. Bunu 5-6 kere söylüyor. Filmin yönetmeni Paris doğumlu bir Fransız. Burada neye atıfta bulunuyor? Kendi kültürüyle mi dalga geçiyor, yoksa bir İngiliz bakış, İngilizlerin işte Paris'e bakış açısıyla mı dalga geçiyor? Bu konu hakkında ne dersin?
Ben bununla ilgili bir röportajını gördüm gene yönetmenin. Şey diyordu, BAFTA için diyordu sanırım. Fransız olduğuma bakmayın, ben kalbimde tamamen bir İngilizim diyordu. Bilmiyorum kendisini niye daha çok oraya yakın hissediyor ama böyle bir şey vardı. Belki bunun üzerinden Fransa'ya bir şey vardır. Belki de kendi milletine böyle bir gönderme, şirinlik yapıyordur.
Şirinlik ya da yamanmaya mı çalışıyor bilmiyorum ama şeydi güzeldi ya bu arada. Ben bu arada film ilk açıldığında hani sokak sahnesiyle başlıyor ya, dedim ki aa, dedim çok güzel bir işte İngiliz sokaklarını göreceğiz, Londra sokaklarını göreceğiz falan. Ama hiç sokak görmedik yani. Film Londra'da geçiyor, Londralı bir adamı konu almasına rağmen Londra'nın bu güzelliklerinden hiç faydalanmamış. Ben bunu biraz şey olarak değerlendirdim, hani karaktere sadık olma olarak değerlendirdim. Çünkü karakterimiz hiç evden çıkmıyor. Biz de film boyunca hiç evden çıkmıyoruz. Çünkü ben bir yerden sonra daraldım yani. Dedim artık bir dış çekim mi görsek, bir şey mi ne olsak. Sonra orada kendini karakterle bağdaştırdım. Dedim ki demek ki böyle hissediyor. Çünkü hep evdeydik. Böyle bir kasvet bastı bana bir yerden sonra.
Evet, bence mantıklı bir bakış açısı. Yani karakterle bütünleştirmek için yapılmış oldu. Bir de film zaten yani izlerken keyif vermekten ziyade biraz rahatsız eden, hani üzücü olan bir yanı olan bir filmdi. Hani bu özellikle damadının tokatladığı sahne kendisini, işte Anthony karakterini, ya da sonra hastanede annesini çağırıp ağladığı sahne. Yani film çok neşeli bir film zaten değil. Ben filmin konusunu bilmeden izlemiştim. Sadece aday olduğunu görüp izledim. Bir daha izler miyim bilmiyorum. İzlemesi çok keyifli bir film değildi, her ne kadar yapılanı takdir etsem de. Aslında başlarda yani bu kopukluğu yaşıyoruz, anlam vermeye çalışıyoruz. Bir zamandan sonra neyin gerçek olduğunu anlamanın yöntemi Anthony karakterinin bulunmadığı sahneler üzerinden gitmek oluyordu. Yani mesela gerçek Anne karakterinin, yani kızın ne olduğunu, Anthony'nin olmadığı sahnelerde de Anne'in sahneye girip işte bakıcıyla konuşması ya da mutfağa gelip eve tek başına geldiği sahnelerden, yani gerçekliğin ne olduğunu Anthony'nin olmadığı subjektif onun bakış açısının işlenmediği yerlerden takip edebiliyor.
Ya evet, şey de çok garip gelmişti bana, bu hani damadından dayak yediği, dövüldüğü sahne gerçek mi değil mi? Hani çünkü orada hani dövüldüğünü görüyoruz ama Anthony böyle kafasında hep bir şeyleri kurguluyor. Mesela kızın onu boğmaya çalıştığını kurguluyordu. O sahne bir kötü oldum. Şey dedim, acaba ya gerçekten dövdü mü? Gerçekten vurdu mu? Çünkü vurabilirdi. Vurmayabilirdi hani, ama Anthony böyle davranıyor. O bir şeyler olmadığı zaman da böyle davranabiliyor. Orada şeye düştüm. Cidden gerçekten algımı yitirdim orada. Dedim ya ne oluyor ya, cidden dövdüm dövmedim. Böyle bir yerleri parçalayıp birleştirmekte zorlandım. Bir de ben şey deyince, filmin kurgusu cidden inanılmaz. Ben çok beğendim filmin kurgusunu. Hani böyle bunu vermek için zaten iyi bir kurgu gerekiyor. Zaman mekanla çok güzel oynanmış. Hani Bu kurgulara genellikle şeyden alışkınızdır. Christopher Nolan sinemasından daha alışkınızdır ama hani Christopher Nolan Tenet'te yapamadığını burada hani bir ilk uzun metrajlı filmi çeken Florence Zeller yapmış hani dedim Nolan biraz yaşlanıyor mu acaba? Daha iyi zaman mekanla oynayan artık yönetmenler geliyor. Ne dersin bu konu hakkında? Yaşlandı mı sence Nolan?
Nolan yaşlandığını bilmiyorum. Nolan, Warner Bros'un Wonder Kid'i olarak hala benzer projeleri ortaya koyuyor. Gene şeyden çok koptuğunu düşünmüyorum Nolan. İşlediği konular açısından gene benzer. Zaman, bilim kurgu, işte gerçek set kullanımı, green screen kullanmama. Fakat Tenet filmi, ya ben Tenet filmini beğenmeme sebebim, her ne kadar şu an onu konuşmuyor olsak da, ben ana rol oyuncusunu hiç beğenmemiştim. Şu an ismini hatırlayamadığım siyahi arkadaşı. Sonrasında Netflix yapımına da çıktı Zendaya ile birlikte. Bence çok kötü bir oyuncu. Denzel Washington'ın oğlu olduğu için torpille Nolan'ın
Evet,
filmine
evet.
gelmiş gibi. Yani hiç duygu aktaramıyordu. Üzerine böyle bir konuyu da kötü bir aktör oynayınca insanın içinden hiç ilgisini çekmiyordu Tenet filmi.
Ya
Ama
Tenet'le
yani
ilgili...
bilmiyorum, bu yönetmen Nolan'ın, yani Nolan'la benzer bir kurgu işlemiş ama yani çok da benzer sinemalar değil aslında işledikleri açısından.
Yok, benzer sinemalar değil, tamamen farklı. Sadece işleme biçimleri, kurgu biçimleri farklı. Zaten kurgucusu filmin direkt farklı diye biliyorum. Sadece hani en yakın zaman mekan algısı da oynayan film Tenet olduğu için oraya gittim. Bir de işte Tenet'in kalbimde yarattığı o büyük boşluk, o bütün hype'ına rağmen çok gerçekten ben de hiç beğenmedim. Kötü olması. Böyle bir zaman mekan ilişkisi görmek çok hoşuma gitti benim.
Ne düşünüyorsun, bu sene ödülü hangisi alır? Yani ben Mank'i ilk izlediğimde aşırı beğendiğim için Gary Oldman'ın almasını istiyordum ama Hopkins'in bu performansını gördüğüm için şimdi yani adam hak ediyor diyorum.
Ya öyle, ben de Mank'i cidden çok beğendim. Ya Mank filmi olarak çok iyi. Cidden mükemmel altyapısı, çok iyi diyalogları var. Ama burada Anthony Hopkins birazcık da filmin önüne çıkıyor. Ve hani alt metinleri çok da dolu olan bir filmdi. Daha çok duygu durumla bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ama oyunculuğu yani Gary Oldman'dan bir tık daha iyi. Ama Gary Oldman'ın Mank'teki rolü benim kalbimde çok ayrı. Bir de şey diyeceğim ben sana. Müzik kullanımlarını nasıl buldun?
Ben müzik kullanımlarını çok beğendim. Bu arada müzik kullanımı ile ilgili de bir anekdot yapayım. Bu ilk sahnelerde çalan işte Bizet'in Pearl Fishers şarkısını Anthony Hopkins seçmiş. Hatta ilk işte filmi yapmak için görüştüklerinde Anthony Hopkins demiş ki, ben bu parçayı istiyorum. Film gidişinde hayatım boyunca bir filmde bu parçayla oynamak istedim demiş. İşte yönetmen de beğenince anlaşmışlar bir bu açılış sahnesindeki Arya'yla. Biz de filme başlıyoruz. Ben müzik seçimlerini de çok beğendim ve böyle bir epik yönü var. Karakterin, yani Anthony karakterinin de böyle farklı bir yönü gösteriyor sanki bize. O dinlediği müzikler böyle dışarıyı seyredişleri.
Evet ya, müzik kullanımları hem dediğim gibi çok başarılıydı. Hani bir de müzik yani yönetmeni, müzikleri düzenleyen kişi Ludovico Einaudi, bu şeyden şey müziklerini yapan Intouchables'ın ve bu seneki Nomadland'in müziklerini yapan beyefendi. Gerçekten çok başarılı bir adam. Hani Hans Zimmer'in de bir tık artık önüne geçtiğini düşünüyorum ben Ludovico'nun bu konularda. Yani zaman değişiyor sanki. Yaşlanıyor muyuz, ne dersin?
Bilemiyorum artık. Yaşlandığımız kesin de belki filmde bu yaşlanma dürtümüzü biraz daha dürtmüş olabilir. Ama evet, Ludovico'nun ben de çok beğeniyorum yani yaptığı müzikleri filmler için. Ama Hans Zimmer de gene en yukarılarda bir yerde durmaya devam ediyor.
O çok farklı bir şey zaten. Şeyden sonra Tenet'te uzun bir süre sonra Christopher Nolan Hans Zimmer'le çalışmadı. Ve Zimmer sanki ona böyle misilleme yapar gibi yeni bir albüm saldı ve baya iyiydi. Onların o arasındaki o ilişki de çok garip. Ya biraz magazinsel bir detay ama.
Ya Zimmer'in bu şeyleri de var. Filmler için yaptığı müzikleri konserlere çıkarak yapıyor. Böyle elektro gitarlarla falan aranje edip tekrardan besteliyor. Parçaları sunuyor. Farklı bir müzisyen yönü var onun gerçekten. Onunla birlikte bir de ben şeyi de çok seviyordum. Şu an ismini hatırlamıyorum. Gene Schindler List'in, onun da film müzikleri genelde güzel. O John Williams'ın.
Tanıdık gelmedi ismi. Hiç açıp dinlememişim. Ben genelde Hans Zimmer addicted olduğum için.
Bir de şey
Bir
var işte, Emily'ninki.
yan tersen.
Yan tersen,
Her yerin şeyde duyabilirsin. Bu arada şey, benim filmde en çok etkileyen böyle küçük olaylardan bir tanesi de Anthony hani yardımcı kız geldiğinde, Lucy'ye benzeyen o kız geldiğinde hani şeyden çok rahatsız oluyordu. İşte hadi giyinelim, hadi parka çıkalım denmesinden aşırı rahatsız oluyordu. Ben yardıma muhtaç bir insan mıyım, işte beni niye böyle görüyorsunuz falan diyordu. Ama son sahnede hastaneye geldiğimizde şey diyordu. Hani kız ona hadi giyinelim, hadi parka çıkalım dediğinde hiçbir şekilde sesini çıkarmıyordu. Bu beni o kadar yaraladı ki yani cidden. Bu arada filmin hem başındaki Antonio ile sondaki Antonio da aynı değil. Böyle bir
Evet.
karakter gelişimi görüyoruz. Yani gelişim demek ne kadar doğru bilmiyorum da hani karakter ilerleyişi görüyoruz. Yavaş yavaş kabullenmeye başlıyor artık bir şeyleri ve zaten son sahnede şey diyor. Artık bir evim yok ama en azından kolumda bir saatim var diyor. Kabulleniyor, içe doğru pısıyor. Çok üzdü yani beni, bilmiyorum.
Başlarda yani gerçekliği kendi bildikleri üzerinden kurmaya çalışıyor. Hani burası benim evim. Yani benim evimi çalmaya çalışıyor. Yani yalan söylüyorsunuz. İşte bu şaka mı yapıyorsun? Sonrasında biraz kafası karışıyor, böyle tereddütte kalıyor. Yanlış bir şey söyleyince duruyor. Ha evet doğru diye kendisini sonra düzeltiyor. Ama evet en sonunda geldiğimizde karakter artık çabasını da bir kenara bırakıyor. Anlamı çabasından vazgeçerek işte bildiğim tek şey kolumda bir saatim olduğu tarzında bir düşünce, bir kabullenişe gidiyor.
Evet.
Gerçekten üzücü bir
Üzücü
karakter
de zaten son
değişimi.
hastane sahnesi, oradaki kendi yani çekimler. Cidden filmin tap noktaya çıktığı yerde ve orada şey böyle her şeyi unutmasına rağmen böyle bir yandan annesini hatırlıyor. İşte annesinin yüzünü tasvir ediyor. Diyor ki işte şöyle gözleri vardı falan. Biraz baktığımda şeyi gördüm. Alzheimer hastaları kendilerini unuttuğunda bile annelerin yüzlerini hatırlıyorlarmış. Garip bir bilgi. Bu da böyle verilmiş. Orada cidden küçük bir çocuk gibi şey diyordu. Ben kimim diyor ama ondan öncesinde annesini hatırlıyor falan. Küçük bir kabullenişe gidiyor. Orada şey falan bekledim ben ya. Son sahnede artık bundan sonra herhalde ötenazi falan yaparlar dedim. Yani bunu yapsalar iyice dramdan öldürürlerdi herhalde bizi. Ama öyle bir ütopik bir sona da gitmedi. Gene hayatın içinden kaldı. Bilmiyorum ya. Yani Anthony Hopkins oyunculuğu bu kadar iyi olmasa o kadar çok etkilemezdi. Ama konu da çok iyi. Oyunculuk da çok iyi. Mahvetti yani o yüzden beni.
Evet, anlatısı güzel yazılmış bir filmdi. Bir de bu gene şey vardı. Hastanenin önünde Olivia Colman'ın yanında yürüdüğü bir heykel var. Yüz böyle yan yatmış. O da demansı anlatan yani beyni alınmış bir yüz tasviri var. O sahne de bana çok üzücü geldi. Yani yanından en babasını bıraktıktan sonra uzaklaşırken. Yani böyle gerçekten kopmuş bir silüet gibi aslında. Yani düşünme yetisini, anlam verme yetisini kaybetmiş Anthony karakteri artık sadece yaşıyor.
Evet, sadece yaşıyor yani kopuk kopuk sahnelerle sadece yaşıyor ve şey film hani bu kadar bir hastalığı konu edinse de şey bir kamu spotu değil, bir hastalığa dikkat çekmek yani bir parmak sallamıyor bize, cidden tam bir dram anlatıyor, bu da benim çok hoşuma gitti yani. Öyle bir kamu spotuna dönse bir tık rahatsız olurdum hani işte demans hastaları şöyledir böyledir falan diye, tamamen cidden hayatın içinden bir şey anlatıyor ve şey de benim çok garibime gitti, Lucy'nin öldüğünü reddediyor diğer kızı. Bir kazada kaybediyor kızını. Sürekli reddediyor. Film boyunca reddediyor ama son hastane sahnesinde Lucy'nin öldüğünü aslında bildiğini söylüyor ve hani bunu kabulleniyor. Bir şekilde bir şeyleri de reddediyor. Yani bazı şeyleri siliyor, bazı şeyleri silemiyor. O tabloyu falan hep baktığında onu hatırlıyor. Ve belki de o diğer gelen kızı Lucy'ye benziyor diye dediği kızı belki de Lucy'nin yerine koyuyor. O yüzden onu Lucy olarak görüyor belki o hastane sahnesinde. Yani o da beni çok etkiledi. Yani hem bir hastalığı ele alıyor hem bir baba evlat ilişkisini de ele alıyor. O mesela Olivia Colman'ın oyunculuğu da o konuda çok iyiydi. Yani bir baba evlat ilişkisi, gözleri dolabiliyor hemen. Böyle verdiğini karşılığını alamayınca üzülüyor. Bir yandan babasını bırakmak da istemiyor. Ama partneri istemiyor onu. Bu şeyleri de iyi almış bence. Zıtlıkları da çok iyi ele aldığını düşünüyorum ben.
Evet katılıyorum. Bu Kamu'nun mesela hani öbür kız kardeşten bahsettiği sahnelerdeki yüz ifadeleri ya da işte eşiyle yaşadığı tartışmalar babasıyla ilgili. Yani orada hani sorumlu olduğu bir babayı bir eşine karşı ama kendi hayatında bir şekilde devam ettirmeye çalışırken sorumlu olduğu babaya sahip çıkması bence de güzel işlenmişti baba kız ilişkisi.
Ya bu arada
Kamu'nun oyunculuğu da dediğim gibi
aynen.
Hopkins kadar olmasa da bence gayet iyiydi.
Bu arada şey çok sinir bozucu değil mi ya cidden partneri? Kızın partneri aşırı sinirimi bozdu yani. İyi bir oyunculuk evet ama hani karakter olarak çok sinir bozucu bir karakterdi.
Ya evet ben bir de bence filmde en flu olarak havada kalan karakter yani Anne'in eşi. Çünkü hani başta da bir anlam veremiyoruz. Ama anladığımız kadarıyla hani Anthony'nin olmadığı sahnelerden ona tokat atan adam gerçek Anne'in eşi. Fakat gene bu işte Robert çalışan kişiyle bu eşin sürekli yer değiştirmesi falan bence diğer karakterlere göre biraz daha, yani benim anlamakta zorluk çektiğim karakter damat karakteriydi.
Evet, bayağı havada kalmış ki bence gerçek eşi, ben de seni tam tersi olarak düşünüyorum, o esmer adam olduğunu düşünüyorum ben orada gerçek kişinin. Bir de
Daha
şeydi, hani
pardon, tokat atan şey miydi?
Tokat
Sherlock
adam...
Holmes'taki mi tokat atıyordu?
Aynen, o tokat atıyordu.
Ha, o zaman öbürü gerçek eşi, aynı.
Aynen, bence de o esmer olan gerçek
eşi. Savile miydi ismi? Ha, gerçek ismi tam sanırım.
Ben de hatırlamıyorum. Bir de şeydi, çok garibime gitti. Hani Anne'le hastanedeki hemşireyi karıştırıyor ya filmin ilk başında, ilk 15 dakikasında. Dedim acaba şey yüzünden mi karıştırıyor? Hani o kadın da ona hastanede iyi davranıyor, ona bakıyor. Onu bir yerde kızın yerine koyduğu için mi kafasını öyle eşleştiriyor? Çünkü baktığımız zaman hani birbiriyle alakasız karakterler ama bazı noktalarda hani şeyin, Anthony'nin aklında gayet yatan şeyler, bir düzlem var yani. Dedim acaba onu onun yerine mi koyuyor? Öyle bir şey mi hissediyor? Ya şey daha iyi işlenebilirdi bu arada. En'in altyapısı, işte birazcık daha background, neden ayrılmak zorunda kalıyor. Oradan da ayrı bir dram katılabilirdi ama film sadece Antonio odaklanıyor. Zaten o yüzden bence kısa bir film, yani 1,5 saat.
Evet.
Ya bu film 2,5 saat olsa da çok fazla işlenecek konu vardı bence.
Evet, bence de yani daha çok Antonio'nun bakış açısına, hani onun anlamdırma çabasına odaklandığı için belki o kadar da önemli değil aslında En'in neden gittiği. Bizim için önemli olan, yani Antony En'in gittiğini biliyor. Ondan sonra gitmediğini düşünüyor. Sonra yeniden onu terk ettiğini öğreniyor. Sonra terk etmemesini istiyor. Biraz da Antony'nin duygu ve düşünceleri üzerinden işte işlendiği için film. Belki çok da önemli değil detaylar. Belki uzasa bu hızlı duygu çarpış tokatını bu kadar etkili veremeyebilirdi.
Evet, o da var. Ya bu arada filmde hem duygu geçişleri çok iyi. Yani bir de cidden çarpıyor, yani cidden bir yerden sonra çarpıyor ve çok akıcı bir filmdi bu arada. Hani konusu çok durağan olmasına rağmen olayları çözmek zaten bir 40 dakikamızı falan alıyor. Ondan sonra ne olacak diye merak ederken de film akıp gidiyor. Yani bu konuda hani bu kadar az çekimli olan bir filmin bu kadar akıcı olması da bence çok artı bir değer yani. Sen ne düşünüyorsun?
Evet, ben mesela filmi izlerken hep bir yandan hani Ken'in Amour filmiyle kıyasladım kafamda. Hani çünkü orada da hani gene benzer bir şekilde sevdiğine bakmak zorunda kalan bir eş. Zamanla işte anılarını yitiren bir kadın vardı. Bu arada oradaki karakterin adı da Anne'di. Bilmiyorum kasti bir isim seçme var mı burada, hani benzer bir temaya gönderme yapmak için. Mesela Amour filmi bence çok daha yavaş akan bir filmdi. Biraz daha uzundu zaten, yarım saat 40 dakika daha fazla uzunluğu da vardı ama yani o filmin bazı sahnelerinde hani daha çok işte dışarıyı çekimler vardı. Odanın etrafında geniş çekim, 360 nasıl bir yerde olduklarını anlatan çekimler vardı. Burada daha çok hani konuyla ilgili şeyler çekilmişti. Öyle uzun, diyalogsuz sahne çekimi çok fazla değildi. Bence belki o yüzden biraz daha akıcı olabilir bu film. Daha çok cidden diyaloglara ve Anthony Hopkins'in oyunculuğuna odaklanılmıştı.
Evet, bence de şey yoktu. İşte biz Oscar filmi yapıyoruz, sanat festival, uzun çekim konuşması sahne yoktu. O yüzden akıp gidiyordu yani. O yüzden ben şeyden falan bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum. Nomadland'den falan çok daha önde olduğunu düşünüyorum bu konuda filmin.
Ya ben de Nomadland'den daha çok beğendim. Ama bence Nomadland alabilir film ödülünü. Çünkü Oscar Akademisi'nin indie film anlayışına tırnak içinde, yani sevdiği filmlere bence daha çok uyuyor. O yüzden ne Mank ne de The Father olup Nomadland'e de ödül gidebilir.
Ya ben de biraz öyle düşünüyordum. Ama sanki şu son ödüller açıklanana kadar ki Nomadland'in hani bu hype alabilecek çok fazla yer var. İşte kadın yönetmen, göçmen yaşamı, şu bu, uzun çekim falan. Ama hem BAFTA'da ödülü aldı, hem Golden Globe'da ödülü aldı. Biraz şey gibi geldi bana. Geçen sene 1917'nin başına gelecekmiş gibime geldi. O da BAFTA'da ve Golden Globe'da çok hype'landı. İşte ikisinden toplam 8-10 ödül civarı bir şey topladı. Ama Oscar'da çok toplayamadı. Acaba şey diyebilirler mi? Zaten bu yeterince ödül aldı. Birazcık da diğerlerine yoğunlaşalım. Çünkü yani Nomadland eğer Oscar'da da büyük bir ödül alırsa 3 şey organizasyonu silip süpürmüş olacak ki o kadar da büyük bir film değil yani. Yani yeni benim balon filmlerimden bir tanesi olur eğer Oscar'da alırsa. bir tık haksız gidiyor olur.
Evet, bence de yani 3 alanı da süpürecek bir film değil. Ama dediğim gibi yani Oscar Akademisi'nin normalde seçeceği en iyi film kategorisine bence uygun bir aday. Nomadland ödül alsa yani normal zamanda rakipleri belki bu kadar güçlü olmasa şaşırmazdım.
Bu sene cidden çok güzel filmler, çok güzel yapımlar var yani. Ben şeyden korkuyordum. Bu 2020 ilk girdin dedim, hani daha az bütçeyle daha şey filmler mi çekilecek acaba? Kısıtlı imkanlarla filmler mi çekilecek? Bakıldığın zaman imkanlar gene çok az buz bütçeli değil. Bu Nomadland biraz az bütçeli. 2,5 milyon diyebiliyorum. O da indie olduğu için. Bu filmin bütçesi 6 milyon. Genel diğerlerin bütçesi de 5'er milyon. Yani çok kaliteli yapımlar izledik. Artık Nomadland bence hype'ını kırabilir bu film yani, ki kırsa çok da güzel olur bence. Artık gerçek biraz sinemaya önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum hype'tan çok.
Ben de katılıyorum ya. Yani eğer sosyal mesaj falan bakılacaksa şey de aday. Trial of the Chicago 7 de aday. Yani böyle yerlere ödülün gitmesini istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani anlatmaya çalıştıkları düşüncelere karşı olduğumdan değil, ama yani sinemaya değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum biraz daha. Yani böyle fikirler üzerinden tırnak içinde prim yapılmasındansa.
Aynen ya, yani şey diyorsun hani materyali kullanılması okey, ama hani materyalin konseptten yukarı çıkması, yapımdan yukarı çıkması. Zaten Chicago, Trial of Chicago 7 direkt hani o şeydi, hem isyan patlamıştı 2020'nin başlarında. Hani o direkt zaten oraya oynama, hani daha öncesinden çekilmiş bir film ama hani şeyli yayınlanması oraya denk geldiği için o hype'ı alabilir, ki o da amaçlanmıştır bence. Ama dediğin gibi hani artık birazcık daha salt sinemaya önem verilirse çok daha tatlı olabilir. Yani mesela bu sene hiç şeyin aday gösterilmemesi, Ayda Sen Neredesin dedin mi Türkçesi? Bu Bosna Hersek yapımı olan, Srebrenica'yı konu alan.
Ayda mesela, Sen Neredesin.
O sadece şeyde en iyi yabancı film dalında aday gösterildi. Ki hani diğer şeylerde de gösterilebilirdi. Niye gösterilmedi? Çünkü hani birazcık daha Amerika kültürüyle Avrupa'nın kültürüyle uymuyor. Daha çok unutulmak istenen olaylar olduğu için biraz halının üzerinin altına süpürülüyor. Yoksa böyle yapımlar da var yani.
Yani evet, o filmde biraz hani oradaki Hollanda tavırını biraz da Birleşmiş Milletler kuvvetlerini belki eleştirdiği için çok da böyle gündemde tutulmadı, ama bence o da çok başarılı bir filmdi. Yani Srebrenica katliamının bir nevi Schindler Listi gibi bir filmdi. Ve yani bence kısa, öz ve gerçekçi sahneler çekmişti. Yani böyle dram katmak için, aşırı duygusallık katmak için diyaloglar yazılmamıştı ya da öyle sahneler çekilmemişti.
Evet, Ayda zaten şey, bu Metascore puanı oluyor ya IMDb'de, hem IMDb puanı farklı olarak Metascore olarak bu seneki en yüksek galiba 97, çünkü 100 üzerinden 97 almış. Hani The Father 85'lerde falan. O yüzden o da çok güzel bir yapımdı. Çok çarpıcı bir yapımdı. Bu kadar ses getirmemesini ben cidden tamamen politik olarak değerlendiriyorum. İşte umarım yani Father bunlara takılmaz. Ki yani takılmaz değil de bunların gölgesinde kalmaz. Diğer filmlerin yakaladığı hype'in gölgesinde kalmaz. Hakkı verilir ve hani cidden iyi bir şekilde promotlanır umarım.
Yani ben izlediklerim arasında yani en iyi film kategorisinde kararsızım. Eğer en iyi erkek oyuncuyu Hopkins'e verirlerse en iyi filmin Menke vermelerini, ya da tam tersi olacaksa da Gary Oldman'ın bir Oscar alıp en iyi filmin The Father'a gitmesi. Yani bu iki filmin bir şekilde ödülleri paylaşmasından yanayım.
Ya ben bunu da bu arada şey alacağından, eğer Chicago, Trial of Chicago 7 çok fazla hype'lanmazsa uyarlanmış senaryo konusunda bunun ben çok önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü cidden iyi bir uyarlama, güzel bir uyarlama. Ve kurgu konusuna da alabilir bence. Yani kurgusu da dediğim gibi çok güzel bir kurgu. Hem zor bir kurgu, anlaşılması zor ama bir yerden sonra anlaşılıyor. Yapılması zor, düşünülmesi de zor ama çok iyi bir şekilde aktarıldığını düşünüyorum. Ben kurguyu cidden çok beğendim. Yani kurguyu Anthony Hopkins'in oyunculuğundan sonra ikinci sıraya koyarım ben filmle ilgili.
Evet, bence de çok etkiliydi yani. İşlenme tarzı, birleştirilmesi filmdeki kurgunun.
Tamam, o zaman senin The Father'a ekleyeceğin bir şeyler var mı başka?
Başka aklıma gelen bir şey yok. Sadece Olivia Colman'ın hakkı yenmesin diyorum buradan. Bence o da çok iyi bir oyuncuydu. Zaten çok iyi bir oyuncu. Filmde de çok iyi oynamış. Evet, Hopkins zaten bildiğimiz gibiydi.
Gölgesinde kalıyor ama birazcık Hopkins, çünkü çok ayrı bir şeydi. Ben de ekleyeceğim bir şey yok. O zaman yavaş yavaş kapatalım. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.